Ayrım 29, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell. Sayfa 345, 28. Bölüm. Wallander arabasından inerken sağa sola bakınmadı. Eğer baksaydı Rudner Strömstorg'un ilerisinde karanlıklara karışıp silen gölgeyi fark edebilirdi. İşte o zaman birisinin o daireyi izlediğini bilirdi. Appelbergs Caddesi ve Rudner Strömstorg'a yerleştirilen sivil polis araçları caydırıcı olmamıştı. Wallander arabasını kilitleyip acele acele binaya girdi. Martinson'un söylediği o garip şeyleri Falk'ın bilgisayarında kendi gözleriyle görmeye can atıyordu. Wallander, Martinson'un içeriye insanların kamp yaparken kullandığı katlanır sandalyelerden getirdiğini görünce şaşırdı. Odada iki yeni bilgisayar daha vardı. Modin ve Martinson mırıl mırıl konuşuyor, önlerindeki ekranı işaret ediyorlardı. Wallander onlardan yayılan yoğun konsantrasyonu hissetti. Selam verdi, bir cevap alamadı. Ekran sahiden de artık farklı görünüyordu. Kaotik sürüler gitmiş, yerlerine daha düzenli sabit rakam dizilimleri gelmişti. Modin kulaklıklarını çıkarmıştı. Elleri üç klavye arasında geziniyordu. Adeta aynı anda üç farklı enstrümanı çalan bir virtüöz gibiydi. Wallander bekledi. Martinson'un elinde bir not defteri vardı. Modin ara sıra ona bir şeyler yazdırıyordu. Gösteriyi Modin yönetiyordu resmen. Yaklaşık 10 dakika geçtikten sonra birdenbire Wallander'in varlığının farkına vardılar. Modin klavyeden elini çekti. ''Ne oluyor?'' dedi Wallander. ''Neden üç tane bilgisayar var?''
''Dağı aşamıyorsan etrafından dolaşacaksın.'' dedi Modin. Yüzü terden parlıyordu ama mutlu görünüyordu.
''Robert açıklarsa daha iyi olur.'' dedi Martinson. ''Şifrenin ne olduğunu hiç bulamadım.'' dedi Modin. ''Ama kendi bilgisayarlarımı getirip Falk'ınkine bağladım. Böylece arka kapıdan girebildim.'' Wallander bilgisayarların pencereleri olduğunu biliyordu ama kapı duymamıştı. O nasıl yapılıyor?
Teknik konuşmadan açıklaması zor. Dahası bir nevi bizim zanaatın sırlarından. Ayrıntı vermemeyi ederim.
Tamam, boş ver. Ne buldun? Martinson lafa girdi. Tabii ki Falk internete bağlıymış ve Jacob'un bataklığı diye garip isimli bir dosyada görünüşe göre belirli bir sırada uzun bir telefon numarası dizisi bulduk. En azından biz öyle düşündük. Artık kod yok. Biri isimlerden sonra da uzun bir sayıdan oluşan iki sütun var. Şimdi bunların ne olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
Doğru sonra da hem isimler hem telefonlar var dedi Modin. Ve dünyanın çeşitli yerlerindeki kurumlar için kod ad işlevi gören uzun sayı kombinasyonları var. ABD için şifreli isimler var. Bazıları Asya, bazıları Avrupa, hatta birer tane Brezilya ve Nijerya bile var.
Ne tür kurumlardan bahsediyoruz?
Biz de onu çözmeye uğraşıyoruz dedi Martinson. Ama bir tanesini Robert hemen tanıdı, o yüzden seni aradık.
Hangisi?
Pentagon dedi Modin.
Wallander Modin'in sesinde bir zafer tınısı mı yoksa korku mu olduğunu kestiremedi. Bu ne demek oluyor?
Henüz bilmiyoruz dedi Martinson ama bir sürü özel dosya mevcut. Bazıları belki yasa dışı yollardan elde edilmiş olabilir. Bu bilgisayara kaydedilmiş. Falk da bu kurumların ağlarını hackleyip giriş yapmış olabilir.
Benim de aynı şekilde düşünen birisinin bu bilgisayarda çalıştığını hissetmeden edemiyorum dedi Modin birden.
Şurayı netleştirelim dedi Wallander. Falk başkalarının bilgisayar ağlarına izinsiz giriş yapıyordu öyle mi?
Öyle görünüyor.
Peki tüm bu gizli bilgileri hangi amaçla kullanıyor olabilir diye sordu.
Bunu söylemek için çok erken dedi Martinson. Önce bu kaynakların ne olduğunu tespit etmemiz lazım. Ondan sonra belki ortaya daha net bir resim çıkabilir ama zaman alacak. Her evresi karmaşık çünkü Falk kasten dışarıdan hiç kimse onun ne yaptığını göremesin diye her şeyi ayarlamış.
Katlanır sandalyesinden kalktı.
''Bir süreliğine eve gitmek zorundayım.'' dedi. ''Terezen'in doğum günü ama sonra dönerim.''
Wallander'e not defterini verdi. ''Doğum gününü kutla benim için de. Kaç yaşına girecek?''
''16.''
Wallander onun küçüklüğünü hatırlıyordu. 5. yaş gününde oradaydı. Kız Eva Persson'dan 2 yaş büyüktü. Martinson kapıda durdu.
''Salak, anlatmayı unuttum. Larsen'le konuştum.'' dedi. Wallander önce bu ismi hatırlayamadı. Lan dağın yanındaki kabindeydi dedi Martinson. Duvarlar inceymiş. Onu duymuş ama hiç görmemiş. Larsen yorgun olduğunu ve Polonya'dan dönüşte hep uyuduğunu söyledi.
Ne duymuş?
Sesler duymuş ama herhangi bir sıkıntı ya da kavga türünden değil. İçeride kaç kişi olduğundan emin olamıyor.
Wallander sandalyeye dikkatlice oturdu. Modin çalışmaya devam etti. Wallander daha fazla soru sormasının yersiz olduğunu fark etti. Bu yeni çağın elektronik gelişmeleri yakında yepyeni bir polis grubu gerektirecekti. Şu an için her zamanki gibi suçlular çok ilerideydi. Modin enter tuşuna basıp arkasına yaslandı. Monitörün yanındaki modemin ışıkları yanıp sönmeye başladı.
Şimdi ne yapıyorsun dedi Wallander.
Nereye bağlanacağını görmek için e-posta gönderiyorum ama kendi bilgisayarımdan.
Falk'ın klavyesini kullanmıyor muydun?
Birbirine bağladım.
Modin irkilip monitöre eğildi, sonra tekrar bir şeyler yazmaya başladı. Birdenbire ekran kapkara oldu, sonra sayılar geri döndü, Modin aldığını çattı.
Ne oluyor?
Bilmiyorum ama erişim engellendi. Arkamdaki izleri kapatmam lazım, 2 dakika bekle.
Klavyede tuşlara basma işi devam etti, Wallander'in sabrı taşıyordu.
İşte yine diye mırıldandı Modin.
Ardından bir şey oldu. Modin gene sandalyesinde yerinden fırladı, uzun bir süre ekrana baktı.
Dünya Bankası dedi sonunda.
Ne demek Dünya Bankası?
Falk'ın giriş yapabildiği kurumlardan biri. Yanılmıyorsam buradaki şifre de küresel finans teftişleriyle ilgilenen şubeye ait.
Pentagon ve Dünya Bankası dedi Wallander. Küçük esnaftan bahsetmiyoruz.
Arkadaşlarımla küçük bir konferans yapma zamanı geldi dedi Modin. Onlara gözlerini dört açmalarını söylemiştim.
Nerede bu arkadaşlar?
Birisi Redwick'te, diğeri Kaliforniya'da yaşıyor.
Wallander'de Emniyet Genel Müdürlüğü bilgisayar uzmanlarıyla iletişime geçme vaktinin geldiğini fark etti. Cebindeki ufak tefek senaryoları tüketmişti. Aldığı risk konusunda yanılmamıştı. Ama ne kadar yetenekli olursa olsun Modin'i kullandığı için ciddi eleştirilecekti. Modin arkadaşlarıyla iletişim kurarken Wallander odada volta attı. Soruşturmayı düşünüyordu ama düşünceleri dönüp dolaşıp hep iş arkadaşlarının ona güvenme işine geliyordu. Belki de bu durum Person olayından öteye geçiyordu. Belki de artık onun miadının dolduğunu düşünüyorlardı. Martinson'un başa geçme zamanının geldiğini mi düşünüyorlardı?
Wallander kırgındı. Kendine acıdığını hissetti. Fakat damarlarında öfke kabarıyordu. Dövüşmeden pes etmeyecekti. Yeni bir hayata başlayabileceği egzotik diyarlarda yeri yoktu. Satacak bir çiftliği de. Tek beklentisi devletten alacağı emekli maaşıydı. Onunla da kıt kanaat geçinebilirdi. Arkasındaki klavye sesleri sustu. Modin sandalyeden kalkıp gerindi.
Acıktım dedi.
Arkadaşların ne dedi?
Bir saat düşünme molası veriyoruz, sonra tekrar konuşacağız.
Wallander de açtı. Pizzacıya gitmeyi teklif etti. Modin bu tekliften hiç hoşlanmamıştı.
Ben hiç pizza yemem dedi, sağlıklı değil.
Ne yersin?
Yeşil fasulye.
Başka?
Sirkeli yumurta da iyidir.
Wallander yakınlarda, hatta üstad çapında Modin'in yemek zevkine uygun bir menü sunan restoran var mı diye düşündü. Modin yanında getirdiği yiyecek poşetlerini karıştırdı ama orada ilgisini çeken bir şeyler bulamadı.
Sade salata kâfi dedi.
Binadan çıktılar. Wallander arabayla mı gitmek ister diye sordu ama Modin yürümeyi yeğliyordu. Wallander'in üstadta bildiği tek salata büfesine gittiler. Wallander iştahlı yedi ancak Modin her bir marul yaprağını ve sebze parçasını ağzına atmadan önce inceledi. Wallander hayatında hiç bu kadar yavaş yemek yiyen birini görmemişti. Modin'le sohbet etmeye çalıştıysa da çocuk tek kelimelik cevaplar veriyordu. Bir süre sonra Wallander çocuğun hala Falk'ın bilgisayarındaki sayı ve şekillere kafayı taktığını fark etti. Akşam 8 olmadan tekrar Runnerström Storg'a dönmüşlerdi. Martinson hala yoktu. Modin arkadaşlarıyla tekrar bağlantı kurmak için bilgisayar başına oturdu. Wallander onların tam da yanındaki delikanlıya benzediğini hayal etti.
Kimse izimi sürmemiş dedi Modin.
Bilgisayarda Wallander'in takip edemeyeceği kadar karmaşık şeyler yaptıktan sonra.
Nereden anladın? Görüyorum.
Wallander katlanır sandalyede ağırlık verdiği tarafı değiştirdi. Bu gerçekten iz peşinde olmak gibi bir şey diye düşündü. Elektronik geyik peşindeyiz. Orada olduklarını biliyoruz ama hangi yönden geleceklerini bilmiyoruz.
Wallander'in cep telefonu çaldı. Modin yüzünü buruşturdu. Cep telefonundan nefret ederim dedi hoşnutsuz bir şekilde.
Wallander apartman boşluğuna çıktı. Höglund arıyordu. Wallander ona nerede olduğunu ve Modin'in Falcon bilgisayarından çıkardıklarını anlattı. Dünya Bankası ve Pentagon dedi. Dünyanın en güçlü iki kuruluşu.
Bunların ne anlama geldiğini hala bilmiyoruz dedi Wallander. Sen niye aradın?
Reis denen adamla tekrar konuşmam gerektiğine karar verdim. Sonuçta bizi Landağ'la yönlendiren oydu. Ve Persson'un taptığı arkadaşı hakkında çok az şey bildiğine inanmaya başladım. Her neyse kızın yalan söylediğini biliyoruz zaten.
Ne demişti? Adı Kalle miydi? Neydi?
Kalle Reis. Höckberg'le neden ayrıldıklarını sordum. Çocuk bu soruyu beklemiyordu. Cevap vermek istemedi ama ben üstüne gittim. Sonunda Höckberg'in ilgisi olmadığı için ayrıldıklarını söyledi.
Neye ilgisi olmadığı için?
Sekse tabii ki.
Çocuk bunu mu söyledi?
Evet ve bir başlayınca bütün hikaye döküldü. Reis ona ilk görüşte aşık olmuş. Fakat çıkmaya başladıklarından kısa süre sonra Höckberg'in cinsellikle alakasının olmadığı ortaya çıkmış. Sonunda çocuk ondan sıkılmış ama kızın ilgisizliğinin sebebi önemli.
Neymiş?
Höckberg ona birkaç sene önce tecavüze uğradığını söylemiş. Bu travmayı hala atlatamamış.
Sonya Höckberg tecavüze mi uğramış?
Reis'e göre öyle. Dosyalarımızı kontrol ettim ama Höckberg'in adının geçtiği bir vaka bulamadım.
Olay Üstad'da mı olmuş?
Görünüşe bakılırsa evet. Ben de parçaları birleştirmeye başladım.
Wallander nereye doğru gittiğini anlamıştı. Lundberg'in oğlu Karl Einar.
Sadece bir teori ama bence olabilir.
Sence ne oldu?
Şöyle düşündüm. Karl Einar Lundberg ağır bir tecavüz olayı olduğunun bir sürü işaret vardı. Bu durumda önceden başka birisine de tecavüz etmiş olabilir. Ama Sonya Höckberg hiç polise gitmedi.
Neden?
Bir kadının böyle bir durumda polise gitmemesi için birçok sebep olabilir. Sen de bilirsin.
Peki vardığın sonuç ne?
Tuhaf kabul ediyorum ama bence Lundberg cinayeti oğlundan intikam almak için işlenmiş olabilir.
Böyle olduğunu düşünebiliriz. Ayrıca Höckberg hakkında belki de daha önceden bilmediğimiz bir şey gösteriyor.
Nedir o?
İnatçı oldu. Üvey babası da onun iradesi güçlü biri olarak nitelendirmişti.
Tam ikna olmadım. Kızlar taksiyi kullanan kişinin çocuğun babası olacağını nereden biliyordu? Hem onun Karl Einar'ın babası olduğunu nereden biliyorlardı?
Üstad küçük bir kasaba. Höckberg'in tecavüze ne tepki verdiğini bilmiyoruz. İntikam isteğiyle yanıp tutuşmuş olabilir. Tecavüz mağdurları çok derinden etkiler. Kimileri içine kapanıp çöker, kimileri de feci intikam hayalleri kurar.
Höglund'un keşfettiği bu bilgiler Wallander'in Lundberg cinayetinin Falk'ın dahil olduğu ana olaylar silsilesi içinde tesadüfen bulunduğu fikriyle örtüşüyordu.
Persson bunları biliyor muydu? Öğrenmeye çalış bakalım dedi.
Çalışacağım. Bir de Höckberg eve hiç yara bere içinde gelmiş mi onu öğrenmeye çalışacağız. Karl Einar'ın itham edildiği tecavüz suçu şiddet içerikliydi.
Başka bir şey bulursa arayacağını söyledi. Wallander telefonu cebine koydu ama ışıksız apartman boşluğunda dikildi. Bilinç altında bir düşünce kabararak yüzeye çıkıyordu. Höckberg neden emniyetten kaçmıştı? Bu soruyu derinlemesine irdelememişlerdi. En bariz cevapla tatmin olmuşlardı. Ceza almaktan kurtulma fırsatını yakalayıp sorumluluktan kaçmıştı. Sonuçta suçu işlediğini itiraf etmişti. Fakat şimdi Wallander olaya başka bir açıdan bakıyordu. Höckberg belki de saklayacak başka bir şey olduğu için kaçmıştı.
Tek soru neydi?
Wallander önemli bir şeye yaklaştığını içgüdüsel olarak sezdi. Ama hala bir şey, kuramadığı bir bağlantı eksikti. Sonra ne olduğu aklına geldi. Sonya Höckberg paçayı sıyırma ümidiyle emniyetten ayrılmış olabilirdi. Oraya kadar tamam. Ancak dışarıda onu bekleyen Lundberg'in öldürmesi haricinde bir şeyleri daha itiraf edeceğinden korkan birisi vardı. Kişisel bir intikamdan çok daha önemli meseleleri ilgilendiren itiraflar. İşte şimdi oldu diye düşündü Wallander. Bu şekilde Lundberg de bu bulmacada yerine oturuyor ve ardından yaşananlar mantıklı bir açıklamaya kavuşuyor. Bir şeyler hiç konuşulmamalıydı. Sonya'nın yaşarsa bize anlatabileceği bazı şeyler. Susması için öldürüldü. Ancak karşılığında onu öldüren kişinin de icabına bakıldı. Tıpkı Modi'nin bilgisayarda arkasından izlerini silmesi gibi birisi de bu temizliği yapıyordu. Luanda'da neler yaşanmıştı diye düşündü Wallander tekrar. C kimdi, 20 sayısı neye işaretti? Höglund'un fikri ona moral vermişti. Wallander Modi'nin yanına yeni bir enerjiyle döndü. 15 dakika sonra Martinson geri geldi. Az önce yediği pastayı en ince ayrıntısına kadar anlattı. Wallander de sabırsızlıkla dinledi. Ardından Modi'nden o yokken neler keşfettiğini hızlıca toparlamasını istedi. ''Dünya Bankası mı?'' diye sordu Martinson. ''Falk'la ne alakası var?''
''İşte onu bulmamız lazım.''
Martinson paltosunu çıkardı, sandalyeye oturdu, ellerini ovuşturdu. Wallander Höglund'la yaptığı konuşmayı özetledi. Martinson bu keşfin önemini idrak edebilmişti. Wallander lafını bitirince ''Böylece soruşturmaya bir yön verebiliriz.'' dedi.
''Bize bundan fazlasını veriyor.'' dedi Wallander.
''Sonunda bu olanlara mantıklı bir açıklama yapabiliyoruz.''
''Hayatımda hiç böyle bir vaka görmedim.'' dedi Martinson. ''Hala açıklayamadığımız çokça şey mevcut. O elektrik rölesinin neden morga bırakıldığını bilmiyoruz. Falk'ın cesedi neden çalındı bilmiyoruz. Bence esas amaçlanan parmaklarını kesmek değildi.''
''Boşlukları doldurmak için elimizden geleni yapacağız.'' dedi Wallander. ''Ben emniyete dönüyorum ama herhangi bir şey olursa haber verin.''
''Biz de akşam ona kadar çalışacağız.'' dedi Modin. ''Ama ondan sonra uyuman lazım.''
Wallander sokağa adım atınca kafası dağıldı. Birkaç saat daha kendini zorlamalı mıydı yoksa doğruca evin yolunu mu tutmalıydı? İkisini de yapmaya karar verdi. Mutfak masasında çalışamaması için hiçbir sebep yoktu. Tek ihtiyacı Höglund'un ona söylediklerini sindirmek için zamandı. Arabasına binip eve doğru sürdü. Masaya oturup notlarını önüne serdi. Höglund'un teorisi aklındaydı. Soruşturmayı bir metot izleyerek gözden geçirmek istedi. Saat 11'de nihayet yatağa yattı. Hala boşluklar var diye düşündü. Yine de Höglund sayesinde iyi bir ilerleme kaydettik gibi görünüyor. Anında uykuya daldı. Modin saat tam 10'da bilgisayarlarını topladı. Martinson onu arabayla evine bıraktı. Ertesi sabah 8'de onu alacaktı. Modin'in anne babası yatmıştı. Ev sessizdi. Fakat Martinson gittikten sonra Modin yatmadı. Pentagon'un sistemine gizlice girmesinin ardından olanların hatırası hala taze olsa da bunun cazibesine karşı koyamayacaktı. Ayrıca dersini almıştı. Artık arkasında kalan izleri silmeyi biliyordu. Martinson seyretmiyorken Modin, Falk'ın bilgisayarında eriştiği bazı bilgileri kendi bilgisayarına kopyalamıştı. Bilgisayarını tekrar kurdu, o dosyaları bir daha karıştırmaya başladı. Bir kez daha ipuçları ve boşlukları, yani güvenlik duvarını aşmanın yeni yollarını aramaya başladı. Luanda'da fırtına koptu. Carter bütün akşam Uluslararası Para Fonu'nun bazı Doğu Afrika ülkelerindeki operasyonlarını eleştiren bir rapor okudu. Eleştiriler çok iyi ifade edilmişti, yıkıcıydı. Carter daha iyisini yazamazdı. Ama yapmayı planladığı şeyin gerekliliğinden emindi. Şu noktada başka seçenek yoktu. Dünyanın finansal sistemleri bu halde kalmaya devam ettikçe gerçek bir reformdan bahsedilemezdi. Carter raporu elinden bıraktı ve mutfak camından gökyüzünde dans eden şimşekleri izledi. Gece bekçileri derme çatma yağmur kulübelerinin altında barınıyordu. Çalışma odasındaki klima yüksek sesle uğulduyordu. Carter yatağa gitmek üzereydi ancak bir şey onu masasına çekti. Birisinin server'a gizlice girmeye çalıştığını hemen anladı. Fakat bu kez farklıydı. Bir süre sonra Carter ne olduğunu anladı.
Her kim deniyorsa pek dikkatli hareket ediyor sayılmazdı. Carter ellerini bir mendille kuruladı, sonra da sırrını ifşa etmeye baş koymuş bu kişinin peşine düştü.
29. ayrımın sonu. Sayfa 356.